Ayrım 16.
İstanbul'daki Londra ekibi de her gün Londra'dan doğrudan veya aktarmalı olarak Yeşilköy'e inen her uçağı karşılayacak. Her yolcuya size hürriyet için bir zarf verdiler mi diye soracak. Bütün bunlar ve çeşitli ihtimaller Ali Ersan daha İstanbul'dayken Cağaloğlu'ndaki hürriyet binasında enine boyuna konuşulmuştu. Her ihtimale karşı önlem alınmasına çalışılmıştı. Londra'ya asıl işi haber ve yazı yazmak olan muhabirler ve yorumcular yerine asıl işi fotoğraf çekmek olan bir gazeteciyi göndermek Sedat Simavi'nin kararıydı. Fotoğrafı haberin delili, ispatı diye niteleyen Simavi şunu iyi biliyordu. Zamanın televizyonsuz dünyasında herkesin Londra'dan ilk görmek istediği şey sporcularımızın ve yarışmaların fotoğraflarıydı. Bu fotoğraflara eklenebilecek özel yazılar bulmak kolaydı. Kafilede yarı sporcu, yarı yazar olanlar vardı. Onların da izlenimleri yayımlanabilirdi. Ama işin esası fotoğraftı. İstanbul gazeteleri arasındaki yarış 22 Temmuz günü başladı. Londra'ya iki ayrı günde uçacak olan sporcularımızın ilk kafilesi o gün hareket edecekti. Hürriyet'in diğer gazetelere fark yaparak yarışın önüne geçmesi de o gün başladı ve hep öyle devam etti. Hürriyet sporcularımızın daha uçağa bindikleri andan itibaren her hareketlerinin ilgi çekeceğini hesaplamıştı. Ali Ersan da buna göre hazırlık yapmıştı. Uçaktaki saatler. O sırada Londra'ya gidiş bugünkü gibi 3,5-4 saatlik yolculukla olmuyor. İstanbul'dan kalkan uçaklar oraya ine kalka 11-12 saate ulaşıyor. Ayrıca kafilemizdekilerin çoğu uçağa ilk defa binecek. Nasıl binip nasıl uçacaklar, onları da haberleştirmek elbette ilginç olacaktı. İlk kafilemizi götürecek uçak Belçika Hava Yolları Sabena'nın iki motorlu bir uçağıydı. İstanbul'da Yeşilköy Havaalanı'ndan saat 8.15'te hareket etti. Önce Atina'ya indi, sonra da sırasıyla Roma'ya, Korsika'ya ve Brüksel'e. Hepsinde bir süre kalıp benzin ikmalini tamamladıktan sonra Londra'ya varışı gece 21.15'i buldu. Bu Türkiye saatiyle 23.15 demekti. Yani toplam uçuş süresi normal süre olan 11-12 saati de geçmiş 15 saati bulmuştu. Uçağa ilk binen sporcular bunun sıkıntılarını yaşıyorlardı. Bazıları vakit geçirmek için mektup yazıyorlardı. Bütün bunlar iki gün sonra sadece Hürriyet'te yer aldı. Fotoğrafları ve ayrıntılı anlatımlarıyla. Ali Ersan İstanbul'a sadece fotoğraf göndermekle kalmamış, uçakta aldığı notları da yollamış ve yerine ulaştırmıştı. Bunlar İstanbul'daki Londra ekibinin redaksiyonel katkısıyla geniş geniş yayımlanıyordu. Mesela Beşiktaşlı tıp tahsilli Hikmet'i uçak tutmuş, hastalanarak yerinde kıvrılıp kalınca aynı takımın yıldızlarından Şükrü onun karşısına geçip tiyatroda oynar gibi ellerini havaya kaldırarak bağırıyormuş. Gerisi Hürriyet'ten naklen şöyle. Şükrü, ey Hikmet sen doktor olacaksın, sporcu olacaksın, artık kendine gel, kefeni yırt Hikmet. Hikmet artık dayanamadı. İyileştim, iyileştim dedi. Ali Ersan uçaktaki yiyeceklerden de ayrıntılarıyla söz etmişti. Bu da tabii gazete okurlarının çok büyük çoğunluğuna ilginç geliyordu. Çünkü Türkiye'de o sırada uçak yolculuğu yapmış olanların sayısı yok denilecek kadar azdı. Bunu herkes Ersan'ın o zamanki üslupla anlattıklarından öğreniyordu. Tayyarede fazla ağırlığı teşkil etmemek bakımından kağıt tabaklar içinde verilen yemek, soğuk et ve yanında biraz garnitürden ibaretti. Tepsinin bir yanında da birkaç tane ince dilim ekmek ve bir parça turta ve iki adet kayısı vardı. Az daha unutuyordum, kağıttan bir bardak içinde de yarım doldurulmuş maden suyu. Sporcular ilk evvel yemeği az gibi gördüler ama sonradan hepsi doymuş olacaklar ki eski neşeleri yerine gelmişti. Notlar İngiltere'de inilen havaalanının durumuyla ilgili izlenimlerle devam ediyordu. Bu bizimkileri hayli etkilemiş ve gördüklerini bizdeki durumla karşılaştırmaya yöneltmişti. Hava meydanının teşkilatının gümrüklerin azametini yani büyüklüğünü tasvir etmek yani anlatmak pek müşkül. Memurların nezaketini ve İngiliz milletinin asaletini daha yakından gördük. Kıyafetine kadar centilmen olan tayyare meydanındaki hamallara herkes şaştı kaldı. Destur vardaya mukabil karşılık, teşekkür ederim, teşekkür ederim diye mırıldanıyorlar. Havaalanından sonra sporcularımızın yerleştirildiği kamp ve kampın restoranı. Hürriyet'te o konuda da ayrıntılı bilgi vardı. Herkes kendi kendine servis yapıyor burada, sıraya giriyor, birer tepsi alıyor. Çatal, kaşık, bıçak, ekmek, sütü kendiniz alıyor ve sonra verilen yemekleri de tepsinize koyarak masanıza geçiyorsunuz. Bu bizim için bir yenilik fakat öteden beri Avrupa'ya Amerikalılardan gelmiş bir adettir. Pratiklik ve işçiden tasarruf için yapılmış bir usul. Öteki gazetelerde böyle anlatımlar yoktu. Tahmin edilir ki gazetelerin gerek Londra'daki gazetecileri, yazarları, gerekse İstanbul'daki sahip baş yazarları ve yöneticileri bu anlatılanların hepsini daha önceden görmüşlerdi, biliyorlardı. Ama Hürriyet'in dışındakiler şu yanlışı yapıyorlardı. Bunları herkesin de bildiğini sanıyorlardı. Oysa uçak yolculuğu gibi kafeterya usulü de Türkiye'deki normal gazete okurlarının bilgi ve görgü alanı içine henüz girmemişti. Yemeklerin müşteriler tarafından tepsiye konulup bizzat alındığı lokanta tipi sadece yurt dışına gidenlerin malumuydu. Okurların bu konularda fotoğraflarıyla birlikte yayımlanan yazılara ilgi duymaları doğaldı. Hürriyet'in patronu Sedat Simavi işte bunun farkındaydı. 18 yıl boyunca yayımladığı 7 gündeki başarısı da bunun sonucuydu. Orada da başka dergi ve gazete sahiplerinin yapmadığını yapmış, Hikmet Feridun Es gibi usta bir röportajcıyı dünyanın çeşitli ülkelerine göndermiş, gazetelerin sahip ve yöneticilerinin bildiği ama Türk okurlarının bilmediği şeyleri yazdırıp yayınlamıştı. Şimdi de aynı metodu Hürriyet gazetesinin Londra Olimpiyatları ile ilgili yayınlarında uyguluyordu. Kızın yeri neresi? Kafilemize Londra yakınındaki Olimpiyat Köyü'nde geniş bir bölüm ayrılmıştı fakat o konuda bir üner sorunu çıktı. Olimpiyat Köyü'nün ana bölümünde ayrılan yerler hep erkeklere aitti. Her ülkeden kız sporcular oraya hayli uzak olan ayrı bir bölümde kalıyordu. Her ülkenin kafilesine birden fazla kız sporcu bulunduğu için onlar oraya gruplar halinde yerleşmişlerdi. Bizim 15-16 yaşındaki Üner ise tek başınaydı. Gerçi ona da orada bir yer ayrılmıştı ama hem orada tek başına kalması kolay değildi hem de oranın yemekhanesi ayrıydı. Yemekler İngilizlerin yediği yemeklerdendi. Erkekler kısmındaki Türk kafilesi Türk aşçının yaptığı yemekleri yiyordu. Üner ise öteki kız sporcularla birlikte alışmadığı yemekleri yemek zorundaydı. Üner gündüzleri kafilemizin kaldığı yere gidiyordu. Akşamları uzaktaki kızlar kısmına dönmesi zor oluyordu. Kafile yöneticileri onun tenha yollardan tek başına yürümesini sakıncalı bulmuşlardı. Yanına erkek sporculardan refakatçi katıyorlardı. Onların gitmesi dönmesi hayli vakit alıyordu. Bu sorun birkaç gün sonra çözüldü. Üner'e Türk sporcularının kaldığı erkekler bölümünün hemen yanında bağımsız bir oda bulundu. Tek kız atletimiz kafileden ayrı kalmaktan kurtuldu. İstanbul'a gelen zarflar. Hürriyet'in fotoğraf servisi şefi Ali Ersan, kafilemizin indiği ilk saatlerden itibaren boynunda makinesi oradan oraya koşuyor ve çektiği fotoğrafları film halinde zarflara koyup bazısını uçak servisiyle bazısını İstanbul'a giden uçak yolcularına elden vererek gönderiyordu. Bunların İstanbul'da Hürriyet binasına ulaşması her seferinde büyük bir başarı kazanmanın sevinciyle karşılanıyordu. Başka gazetecilerin bu ölçüde bir hazırlığı olmadığı için gelen her zarf rakiplerin, gazeteci deyimiyle, bir kere daha atlatıldığı anlamına geliyordu. Filmler hemen banyo ediliyor, fotoğraflar klişehaneye gönderiliyordu. O zamanki baskı teknolojisinde fotoğraf veya resim basma sistemi öyleydi. Her fotoğrafın önce çinkoya çekilmiş bir klişesi hazırlanırdı. Baskı için hazırlanan kurşundan oluşmuş sayfalarda fotoğrafa ayrılan yerler bu çinko klişelerle doldurulurdu. Bütün bu işlerin bitirilmesi ve baskıya geçilmesi hayli uzun sürerdi. Gazetelerin yazı işleri yöneticileri normal günlerde o süreci sonuna kadar beklemezdi. Yazı işleri bölümünden sadece bir nöbetçinin gazetede kalıp beklemesi yeterli olurdu. Ama Hürriyet'te o günlerde zaman zaman patron Sedat Simavi de dahil, yazı işlerinin tüm ilgilileri baskıya geçilip dağıtım başlayıncaya kadar gazete binasından ayrılmadılar. Bunun iki nedeni vardı. 1. Elde ettikleri büyük gazetecilik başarısının gazeteye yansıyışını bir an önce görmek istiyorlardı. Bunun yolu baskıdan çıkan ilk gazeteleri alıp bakmaktı. Sonucu beğenirlerse başarılarını hep birlikte kutlayacaklardı. Bir aksilik görürlerse baskıyı durdurup düzeltecekler, kutlamayı ondan sonra yapacaklardı. 2. Londra'dan gelen fotoğrafları tüm banyo, klişe ve baskı sürecinde rakip gazetelerden korumak istiyorlardı. O fotoğraflar, o sürecin herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde rakiplerin eline geçerse, bunları onlar da aynı gün kullanabilirlerdi. Veya ellerine geçmese bile fotoğrafların konusuyla ilgili bilgi edinirlerse, aynı konuyu başka şekilde ele alırlar, Hürriyet'in atlatmasının değerini azaltabilirlerdi. O vakitler telif haklarının veya uluslararası deyimiyle copyright'ın korunması usulleri yerleşmemişti. O fotoğrafların bir gazeteler arası casusluk olayının konusu olmaması için alınan önlemlerin sıkı tutulması gerekiyordu. Hürriyet Londra'daki sporcularımızın Ali Ersan tarafından çekilen ilk fotoğraflarını gururlu bir açıklamayla yayımlamaya başladı. İlk açıklama şöyleydi. Sporcularımızın Londra'dan gelen resimleri. Londra'da bulunan arkadaşımız Ali Ersan'dan sporcularımızın çalışmaları, kamptaki hususi hayatları ve faaliyetleri hakkında 100 kadar çeşitli resim gelmiştir. Bu resimlerden bir kısmı bugünkü nüshamızdadır. Diğerlerini de yarın ve daha sonra sahife halinde neşredeceğiz. Fotoğraflarla birlikte yayınlanan haberlere göre Londra'da havalar çok sıcak gidiyordu. Bundan kuzeyden gelen İzlandalılar şikayetçiydi. Güneyden gelen Afrikalılar memnundu. Dört mevsimde ülkeden gelen Türk sporcuları ise duruma uyum sağlamakta güçlük çekmemişlerdi. Bazıları Olimpiyat köyünde özellikle de yabancı kız sporcuların yakınlarında gezintiye çıkıyorlardı. Milli takımdaki Beşiktaşlı futbolcu Şükrü'nün o durumdaki bir fotoğrafının resim altı şöyleydi. Huylu huyundan, soylu soyundan vazgeçmez derler. İşte Şükrü yanında Brüksel'li bir Dilber'le. Bunun Şükrü ile Dilber arasında gerçek bir yakınlığın fotoğrafı mı yoksa Dilber'in foto muhabiri Ali Ersan'ın ricasını kırmayarak verdiği pozun fotoğrafı mı olduğu bilinemezdi. Ama resim altı gazetecilik açısından başarılıydı. Şükrü'den futbolun yanında böyle Dilbersel başarılar da bekleyen Beşiktaşlı okurların hoşuna gidecek şekilde yazılmıştı. Bir başka fotoğrafta Kanada yüzme şampiyonunun bizimkilerin önünden geçişi, bir başkasında Üner Teoman'ın Belçikalı atletlerle çalışması gösteriliyordu. İstanbul'dan gelen aşçı da fotoğraflardaki kahramanlardan biriydi. Onun fotoğrafının altında da kafileye lezzetli yemekler yetiştirmekteki başarısı anlatılıyordu. Korsan fotoğraflar. Hürriyet bütün bu fotoğraflarda Türkiye'deki tüm gazeteleri atlata atlata perişan etmişti. Tirajı füze hızıyla, pardon o zamanlar füze yoktu, diyelim ki yıldırım hızıyla yükseliyordu. Fakat o günlerden birinde başta Sedat Simavi gazete yöneticilerinin tepesini arttıran bir olay oldu. Ali Ersan'ın Hürriyet'e gönderdiği fotoğrafların rakip gazetelere sızması, Hürriyet binasında uygulanan olağanüstü hal önlemleri sayesinde önlenmişti. Hiçbir gazete o fotoğrafları veya benzerlerini çeken başkası zaten yoktu, aynı gün yayımlayamamıştı. Ama bir sabah şu görüldü, bazı gazeteler o fotoğrafları Hürriyet'te yayımlandıktan sonra Hürriyet'ten kesip klişesini yaptırarak yayımlamışlardı. Bir gün sonra ve kendi fotoğraflarıymış gibi. Bunu bir gün önceki Hürriyet'i görmeyen okurlarının fark edemeyeceğini hesaplamışlardı. Bu yayıncılık deyimiyle bir fotoğraf korsanlığıydı. Gazetelerden alınıp yayımlanan fotoğraflar da korsan fotoğraf. Hürriyet'in buna tepkisi sert oldu. Hemen şöyle bir açıklama yayımladı. Fotoğraflar Olimpiyatları gazetemiz adına takip eden arkadaşımız foto muhabiri Ali Ersan tarafından uçakla gönderilmiştir. Dikkat! Gazetemizde çıkan Olimpiyata ait yazı ve resimlerin her hakkı mahfuzdur, yani saklıdır. Buna rağmen İstanbul ve Ankara'da çıkan bazı arkadaşlarımızın, arkadaş deyimi diğer gazeteler için kullanılıyor, bize sormadan ve mehaz, yani kaynak göstermeden resimlerimizi iktibas ettiklerini, yani aktararak yayımladıklarını görmekteyiz. Bu gibi hallerde kanuni takibatta bulunacağımızı şimdiden bildiririz. Bu kanuni takibatta bulunacağız uyarısından bir şey çıkmayacağı belliydi. Gerçi kanunlarda mahfuz hakların başkaları tarafından kullanılmasını önleyen hükümler vardı. Fakat bunun gazetenin yayımladığı fotoğrafları da kapsadığını hukuk yoluyla anlatmak kolay değildi. Nitekim bu açıklamanın arkası gelmedi. Fakat Hürriyet bununla hiç olmazsa kendi okurlarına yayımladığı fotoğrafların başkaları tarafından çalınacak kadar değerli olduğunu vurgulamış oldu. Bu da Hürriyet'in zaten önde götürdüğü olimpiyat yarışındaki konumunu büsbütün pekiştirdi. Olimpiyatların açılış gününden sonraki gelişmeler ise Hürriyet'in hızlı ve bol fotoğraflı gazeteciliğinin önemini daha da büyüttü. Çünkü daha ilk günlerde Türk sporcuların kazandığı zaferler birbirini izlemeye başladı. Bunların Türkiye'ye fotoğraflı ayrıntılarıyla ulaştırılmasının da değeri büsbütün arttı. 11. Güreşteki zaferimiz. Serbest güreşte şampiyon, Greco-Romen'de ikinci oluyoruz. Atletizmde beklenmedik bir başarı. 3 adımda sarı alp bronz madalya alıyor. Üner'in gözyaşları. Futbolda önce sevinç, sonra hayal kırıklığı. Güreşçilerimize hediye verme yarışı. İstanbul'daki şiirli kasaplı karşılama. Londra Olimpiyatlarının açılış töreni 29 Temmuz 1949 günü Wembley Stadyumunda yapıldı. İngiltere olimpiyat için yeni tesisler kurma yoluna gitmemişti. Her şeyi mevcut statların spor salonlarını esas alarak düzenlemişti. Fakat bunda çok başarılı olmuştu. 1936 olimpiyatlarındaki Alman organizasyonu yarı askeri bir disipline dayanıyordu. Londra'da bu zaten istenmiyordu. Amaç barış havası içinde sivil bir disiplin kurmaktı. Her şey iyi gitti fakat hava kötü bir sürpriz yaptı. Açılış günü boğucu bir sıcak içinde başladı. Olimpiyat ateşinin yakılmasından sonra İngiltere'nin o zamanki kralı, bugünkü kraliçe Elizabeth'in babası 6. George, resmi açılış cümlesini söyledi, krallık locasına ayağa kalkıp 14. olimpiyatların açılmış olduğunu bildiririm dedi. Sonra geçit resmi yapıldı, 59 ülkeden gelen sporcular bayraklarıyla birlikte şeref tribününün önünden geçtiler. Türk sporcuları mavi ceket ve gri pantolon giymişlerdi, Üner Teoman etekliydi. Kalınca bir kumaştan yapılmış ceketler havanın sıcaklığına uygun bir giysi sayılmazlardı. Sporcularımız hayli terlediler ama verdikleri görüntü güzeldi. Eleme yarışmaları hemen ertesi gün başladı. Atletizmde 3 adım atlama hariç başarılı olamadık. Atletlerimiz 100 metrede Kemal Aksur, 400 metrede ve 400 engellide Kemal Horulu ve Doğan Acarbay, 800 metrede ve 1500 metrede Cahit Önel ve Seydi Dinçtürk ilk yarışları kaybettiler. Maratonda eleme yoktu. Şevki Koru 41 atlet arasında 21. oldu. Maratoncu Şevki Koru'nun 100 metreci öğrencisi Üner Teoman ise ilk yarışmasında 4. oldu. Erkek koşucularımız gibi o da elendi. Bütün bu yenilgileri biz Türkiye'de radyo ve gazetelerden kısa ajans haberleriyle izliyorduk. Tabii bu elemelere çok üzüldük. Özellikle de Üner'inkine. Hem kafilemizin tek kızıydı hem de belirttim bizim doğal ilgi alanımız olan Ankara Kız Lisesi'ndendi. Hiç olmasa ilk elemeyi geçseydi de ondan sonra kaybetseydi. Tabii bu hayıflanmayı uzaktan ifade etmek kolaydı ama durumu bir de Üner'e sormalıydı. Üner Teoman'dan bunun hikayesini dinledim, özeti şu. Atletizm elemelerinin bir kısmı aynı zamana rastlıyor. Atletizm kafilemizde ne bilinen anlamıyla antrenör var ne de yeterli idareci. Atletler kendi derdinde. Üner'e o zamana kadar yardımcı olan maratoncu Şevki Koru da öyle. Doğal olarak her atlet kendi yarışacağı yeri bulup zamanında orada olacak. Üner bunu yaptı ama pistteki yerini alırken şunu fark etti. Öteki atletlerin hepsinin yanında biri var. Malum sürat koşuları için o zamanlar pistin start yerinde küçük bir ayak koyma yeri kazmak gerekli. Start sırasında ayağın biri oraya yaslanacak ki koşuya hızlı başlanabilsin. Şimdi o iş galiba aletlerle yapılıyor. Öteki atletlerin o kazı işini hep o yanlarındaki yardımcılar yapıyor. Üner ne yapsın? Türkiye'de alıştığı gibi o işi kendi yaptı. Bundan bir rahatsızlığı olmayacaktı ama ötekileri görmesi tabii moraline olumlu bir etki yapmadı. Koşu başladı. Üner tüm gücünü zorlayıp koştu ama bu ancak 4. olmasına yetti. Üner'in yalnız kalma durumu sonucun belli olmasından sonra da devam etti. Öteki atletleri takımlarından birileri gelip aldı. Üner'in yanına o sırada kimse gelemedi. Gerçi o da yalnız kalmayı tercih edecek bir haldeydi. Kendini tutuyordu, ağlayacaktı. Tribünlere çıkıp bir yere oturdu, ağladı, ağladı. Kafilenin ilgilileri ise o sırada Üner'i arıyorlardı. Kızlar arası 100 metre elemelerinin çoğu bitmişti ama Üner ortada yoktu. Arama sporculardan birinin tribünlere bakmayı akıl etmesiyle sonuca ulaştı. Üner olimpiyat kampında teselli edildi. Bu tesellinin haklı bir dayanağı vardı. Üner Teoman Türkiye'nin uluslararası yarışmalarının en önemlisine adımını atan ilk kız atletiydi. Bunun kızların atletizme ilgisinin artması açısından büyük etkisi olacaktı. Zaman içinde Türk atletizmini yurt dışındaki yarışmalarda temsil eden atletlerimiz birbirlerini izleyecekti. Biz Ankaralılar Üner'in Ankara Kız Lisesi'nden arkadaşı Aycan Önel'in çalışmalarını da görecektik. Onun da adı uluslararası atletlerimiz arasına girecekti. Ve nihayet bir gün gelecek bu gidiş önce Süreyya'nın sonra Elvan'ın dünya çapında başarılar kazanmasıyla devam edecekti. Araya Atina'daki gibi talihsizlikler girse bile o başarıları sürdürecek olan yeni atletlerimizin yetiştiğini görecektik. Üner'in o yolun ilk yolcusu olarak önemli bir işlevi olmuştu. Ayrıca şunu hatırlamalı, 1948 Londra Olimpiyatlarında Üner'in elendiği kızlar arası 100 metre yarışında öne çıkmak zaten kolay değildi. 100 metrenin finali dev kadınlar gösterisi olacaktı. Aralarından Hollandalı Francina sadece 100 metreyi değil, daha sonra 200 metreyi ve 80 metre engelliyi birinci olarak bitirecekti. Ayrıca Hollanda'nın 4x100 takımını da kazandırarak 4 altın madalya alacaktı. Bu başarıları dolayısıyla Uçan Hollandalı diye adlandırılacaktı. Sevindiren sürpriz. Kafilemizde yarışmalarda sonuç alamayanların sayısı artıyordu. Aksur, Horulu, Acar Bey ve Dinç Türk'ten sonra 1500 metre koşucusu Rıza Maksut İşman da kaybetmişti. 110 metre engelli de Erdal Barkay'da, Cirit'te Halil Zıraman'da, 3000 metrede Mustafa Özcan'da. Ama o arada birdenbire bir sürpriz yaşandı. 3 adım atlamada Ruhi Sarıalp dereceye girmişti. O vakte kadar adı pek öne çıkmamış olan Ruhi Sarıalp, başka 3 adımcıyı eleyerek 3.'lüğe yükselmiş ve bronz madalyayı hak etmişti. Bu sonucu kimse ummamıştı. Ruhi Sarıalp 1924 doğumluydu. Yani o olimpiyatlarda 24 yaşındaydı. Atletizme Konya'da Kuleli Lisesi'nde başlamıştı. Türkiye'de 3 adımın dışında tek adım atlamada da dereceler kazanmıştı. Ayrıca koşucuydu da. Londra olimpiyatlarında 3 adımın dışında 4x400 bayrak yarışında da takımımızın 4. atleti olarak koşmuştu. 4x400'de arkadaşlarıyla birlikte başarısız olmuştu. Fakat 3 adımda aldığı sonuç Türk spor tarihine geçiyordu. Bu Türk atletizminin o zamana kadarki ilk büyük uluslararası başarısıydı. Benzerlerini yaşamamız için hayli beklememiz gerekecekti. Şimdi bu kitabı yazarken o günlerin gazetelerine bakınca şu da görülüyor. Türk basını Sarı Alp'in bu başarısına hazır değildi. Belli ki kimse böyle bir şey beklemiyordu. Londra'da olimpiyatları izleyen gazetecilerin dikkati en başta futbol takımımıza çevriliydi. Bir de tabii güreşçilerimizin karşılaşmalarına. Atletizm yarışmalarını izlemeye zaten pek vakit ayıramamışlardı. Hele 3 adımı izlemek çoğunun aklına bile gelmemişti. Bu yüzdendir ki o günlerin Türk gazetelerinde ne bu başarı yeteri kadar yansıdan bir habere rastlandı ne de Ruhi Sarıalp'in yakın plandan çekilmiş bir fotoğrafına. Gazetelerde yayımlanan tek fotoğraf onun atlayışını yaparken uzaktan çekilmiş bir ajans fotoğrafıydı. Büyük Zafer Günü 2 Ağustos. En iddialı olduğumuz alandaki başarılarımız serbest güreş karşılaşmalarının birinci gününde başladı. İlk elemelerde güreşçilerimizin hepsi rakiplerini yendi. Güreşlere ayrılan salondaki eleme karşılaşmaları 3 ayrı minderde aynı zamanda yapılıyordu. Bir ara üçünde de 3 Türk'ün rakipleriyle güreştiği görüldü. Arkasından da rakiplerini çok kısa aralıklarla tuş yapıp yendikleri. Bundan Türkler birbirleriyle göz ucuyla işaretleşip anlaşıyorlar, rakiplerini aynı anda yeniyorlar sonucunu çıkaranlar oldu. Bunlar yabancı basına da bizim basına da yansıdı. Fakat bu eleme başarılarının nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağını görmek için final gününü beklemek gerekiyordu. O gün 2 Ağustos'a rastlıyordu ve güreşte final karşılaşmalarıyla birlikte futbolda da Türkiye-Çin maçı vardı. Bunları aynı gün radyo haberlerinden izleyecektik. İngiltere ile Türkiye arasında radyodan naklen yayın hattı kurulması için çalışmalar yapılmıştı. Fakat bundan o vakte kadar bir sonuç alınamamıştı.